Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Hordad 1401, Hicri Kameri 1 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 1 Haziran 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bugün Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın kutlu veladeti nedeniyle sizleri tebrik ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Masume'nin veladeti özel programı, mutfak kültürü ve kalıcı ıtırı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afrika'ya ilginin İran'ın dış politikasının ana eksenlerinden olduğunu söyledi. İran Eğitim Bakanı Çağdaş Dünya'da maneviyat ve ahlakın kaybedilen iki değer olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un nükleer anlaşmaya ek şartlar getirmeye çalıştığını bildirdi. Irak ve Suriye'de PKK mevzileri bombalandı. Ermenistan yine karıştı, yüzden fazla gözaltı var. Beyaz Saray'daki siyahi çalışanlar Biden hükümetinden topluca istifa ediyor. Şimdi haberler.
Hadi. 1443 miladi 1 Haziran 2022 Ehlibeyt İmamların 7.si Hazreti Musa bin Cafer Aleyhisselam'ın muhterem kızı Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha'nın mübarek veladet günüdür. Hicri Kameri 173 yılında böyle bir günde dünyaya gelen Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü İran takviminde Kızlar Günü olarak kutlanıyor. Bu kutlu veladet nedeniyle İslami İran'da kutlama törenleri düzenlenirken halk da o Hazretin mukaddes Kum kentindeki bulunan mutahhar türbesinde ve diğer dini mekanlarda bir araya geliyorlar. Bu arada Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın doğum günü bir zilkade olan bugünden itibaren yine o Hazretin kardeşi Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladeti olan 11 zilkade günleri arasındaki 10 günlük süre keramet 10 günü olarak adlandırıldı. Erip çalışanları olarak bu kutlu veladeti tüm Müslümanlara ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına tebrik ediyoruz.
İran Dini İlimler Medreseleri Müdürü Ayetullah Ali Rıza Arafi, Papa ile yaptığı görüşmede İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin sözlü mesajını Papa'ya iletti. Ayetullah Arafi bu görüşmede yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberi benim Vatikan ziyaretimden haberde olması sonrası size selam söyledi ve sizin geçmişiniz ve Latin Amerika ile ilişkilerinizden övgüyle bahsetti. Ayrıca sizin İslam ile Hristiyanlık ilişkilerini yumuşatmaya çalışmanızı ve mazlumları savunmanızı övdü ve sizden başta Filistin ve Yemen olmak üzere dünya mazlumlarını savunma açısından açık ve şeffaf duruş sergilemenizi beklediğini kaydetti dedi. İslam İnkılabı rehberinin Filistin halkının savunulması için gereken eylemin yapılmasını beklediğini dile getiren Ayetullah Arafi, bunun çözümü Filistin'deki tüm dinlere mensup kişiler dahil asil Filistin halkının oylaması ve seçimiyle mümkündür diye kaydetti. Papa da bu görüşmede yaptığı açıklamada selamımı İran İslam İnkılabı rehberi ve diğer dini merci ve büyüklere iletiniz. İslam İnkılabı rehberinin söylediklerini kabul ediyoruz ifadesini kullandı. Arjantin doğumlu Papa bir dönem Arjantin başkentinde başpiskopos olarak görev yapmıştı.
İmam Hümeyni'yi Anma Merkez Komitesi bir bildiri yayınladı. Bildiride şöyle denildi. İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümü arifesinde böyle bir bilge kişinin siyasi, dini düşünceleri ve ahlaki ve insani ülkülerine her zamandan daha çok ihtiyaç olduğu görülmüştür. Hicri Şemsi takvime göre 14 Hordad 1401, miladi 4 Haziran 2022, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümüdür. Bu bağlamda İmam Hümeyni Anma Merkezi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden bir bildiri yayınlandı. Bildiride şu cümlelere yer verildi. İmam Hümeyni'nin emperyalist ve sultancı sistemlerin doğasını açıkladığı ve tahmin ettiği gibi bugün dünyanın bazı bölgelerindeki büyük güçlerin çıkar çatışması, Avrupa'nın bazı bölgelerinde savaş ateşini artması, insanların öldürülmesi, milyonlarca insanın yerinden edilmesi görülmektedir. Bildirdi ayrıca şu cümlelere yer verildi. Batı Asya'da Suriye, Irak, Yemen, Lübnan ve Afganistan halklarının güvenlik ve huzuru, Amerika'nın ve müttefiklerinin gayrimeşru müdahalesi sonucunda ellerinden alınmış olmasına rağmen Filistin, Siyonistler tarafından işgal edilmeye devam ediyor. Ancak bu bölgelerdeki Müslüman halkların benzersiz uyanışı ve direnişi ve ezilen Filistinli mücahitlerin harika intifadası emperyalist saldırganın gayrimeşru hedeflerini engelledi. Bildirdi ayrıca şöyle denildi. İslam Cumhuriyeti ve İran'ın onurlu halkının son 40 yılda sadece dünyanın bu en kritik bölgesinde değil, her yerde İmam Hümeyni ideolojisinin öğretileri ışığında kendilerini gösterdiği inkar edilemez bir gerçektir. İran, 8 yıllık dayatılmış savaşa ve yüzlerce devirme komplosuna basiret ve otorite ile muzaffer bir şekilde direndi. Ancak bugün diğer milletler ve hükümetler için güçlü ve istikrarlı bir ordu olarak bir rol modeli haline geldi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Afrika'ya ilginin İran'ın dış politikasının ana eksenlerinden olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği dönem başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Afrika kıtasının ulusal gününü kıta ve Senegal halkını kutlarken Afrika Birliği'nin sömürgeci yaptırımlara ve tek kutupluluğa karşı mücadelesindeki rolüne dikkat çekti ve şöyle dedi. İran tüm Afrika halkları için güvenilir bir ortak olmuştur ve olmaya da devam edecek. İran'ın yüksek teknik mühendislik kapasitelerine değinen İran Cumhurbaşkanı, Tahran, Dakar'ın birbirleriyle iyi ilişkileri var ama bu ilişkiler istenilen düzeyde değil ve uygun bir seviyeye yükseltilmelidir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran, Senegal başta olmak üzere Afrika kıtasıyla ilişkilerini genişletmeye ve Güney-Güney ilişkilerini geliştirmeye tamamen hazır ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur, dedi. Senegal Devlet Başkanı da İran'la başta Senegal dahil olmak üzere Afrika ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin tarihine atıfta bulunarak İran'la her alanda işbirliğini geliştirmek istiyoruz, dedi.
Güney Afrika'nın Tahran Büyükelçisi İran Cumhurbaşkanı'nın bu yıl Ekim veya Kasım aylarında Güney Afrika'yı yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat olacağını söyledi. İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde petrol dışı ihracat geliştirme çalışma grubu tarafından salı günü yapılan açıklamada, Vika Mazoy Kumalo, Güney Afrika İran'a her zaman minnettar olmuştur ve desteğini asla unutmayacaktır dedi. Kumalo, İran-Güney Afrika İşbirliği Ortak Komisyonu, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için iyi bir kapasitedir dedi. Güney Afrika'nın Tahran Büyükelçisi ayrıca iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadığını belirterek, Buşehr eyaletinde kaliteli hurma üretimi İran'ın Güney Afrika'ya yaptığı ihracatlardan biri olabilir dedi. Buşehr Tarım Cihadı Kurumu Başkanı Nozer Munfarid de bu ildeki tüccarlar Güney Afrika'ya hurma ihracatı konusunda işbirliği yapmaya hazırdır dedi.
İran Eğitim ve Öğretim Bakanı maneviyat ve ahlakın çağdaş dünyanın kaybolan iki değeri olduğunu belirterek baskı, yozlaşma ve gereksiz ayrımcılık salgınının kökleri maneviyat ve ahlak boşluğunda yatıyor. Bu nedenle bugün insanın ortak ihtiyacı tevhidi fıtrata dönmektir dedi. Arap Batı Asya eğitiminde dönüşüme hazırlık sanal danışma zirvesi salı günü gerçekleşti. Afganistan, Cezayir, Mısır, İran, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Filistin ve diğer bazı İslam ülkelerinin eğitim bakanları zirvede konuşma yaptılar. İran Press'e göre İran Eğitim Bakanı Yusuf Nuri toplantıya katılan eğitim bakanlarına yaptığı konuşmada insanın maneviyat ve ahlaka susadığını ve tek yaratıcıya ulaşmaya çalıştığını söyledi. Modern insanın manevi ve ahlaki eğitimde hatalar yaptığını vurgulayan Nuri, bu hatalardan birinin çoğulculuk fikri altında dinsizleşme, diğerinin ise bireysel özgünlük fikri altında ailesizleştirme olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 30. Dünya Yılı Kitabı Ödülü, İslam Araştırmaları ve İran Çalışmaları alanlarında kabul edilecektir. İRNA'ya göre İran İslam Cumhuriyeti Dünya Yılın Kitabı Ödülü Sekreterliği, geçen yıl farklı ülkelerde İran hariç farklı dillerde ilk kez basılan yazarlık, tercüme ve düzeltme olmak üzere 3 bölümde İslami çalışmalar ve İran çalışmaları olmak üzere 2 alanda değerli kitapları tespit etmek ve tanıtmak amacıyla gelecek yıl Ocak ve Şubat aylarında düzenleneceğini duyurdu. Bu çağrıya dayanarak tüm yayıncılar ve ilgi duyanlar kitaplarının bir kopyasını 22 Eylül 2022'ye kadar sekreterliğe göndermeye davet ediliyor.
İran Çevre Örgütü ile Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı doğanın korunması, çevre ve kum fırtınası ve toz olgusu ile mücadele ve sınırlandırma alanında bir işbirliği mutabakatı imzaladı. Türkiye'nin büyük baraj inşaatının ilk sonucu olan toz fırtınası son günlerde Suriye, Irak ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu İran'ın batısındaki bazı komşularının semasını etkiledi. İRNA'ya göre İran Çevre Teşkilatı ile Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı arasında dün Şam'da İran Çevre Koruma Başkanı Ali Selacege ve Yerel Yönetim Başkanı Hüseyin Mahluf arasında bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Suriye çevresi, saha eğitimleri ve ziyaretleri, doğal kaynaklar yönetme, toprak ve hava kirliliği sorunlarını çözme, kum fırtınaları ve toz fırtınalarıyla mücadele etme ve etkilerini azaltmak ve izleme için uygun önlemler alınması anlaşmanın asıl amacı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salı günü yaptığı açıklamada Amerika'nın İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmaya engeller oluşturarak anlaşmaya ek koşullar getirmeye çalıştığını söyledi. İRNA Ajansı'na göre Lavrov, Manama'da Bahreynli mevkidaşı Abdüllatif bin Raşid Ezzeyani ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Washington'un İran'ın nükleer müzakerelerinde daha önceki anlaşmaya birkaç ek madde eklemeye çalıştığını ve müzakerelerin yeniden başlamasını engellediğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Amerika amacın nükleer anlaşmaya birkaç madde daha eklemek, anlaşmanın ana taslağında ve metninde değişiklikler yapmak olduğunu söyledi. Lavrov'a göre Moskova, kapsamlı ortak eylem planını silme veya eklemeler olmadan canlandırma teklifini sürdürmeye devam edecek. Bu arada Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki Rusya temsilcisi, dün İran'ın Viyana'da nükleer anlaşma müzakere sürecindeki esnekliğine değindi. Topu Washington'un sahasında olduğunu söyledi ve nihai bir anlaşmaya varılması için Amerika işbirliğine çağrıda bulundu. Mihal Ulyanov attığı tweet'te şöyle dedi. Genel olarak medyada çıkan haberlere göre Avrupa Birliği Koordinatörü Enrico Mora'nın Tahran'a yaptığı son ziyaret sırasında İranlılar esneklik gösterdi ve şimdi Amerikan tarafından bir cevap bekliyor dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enerji ürünleri ve mali olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Nisan ayında 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %19 nokta artarak 43 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %103.0 oldu. Türkiye'deki ekonomik kriz ve hükümetin krizi çözememesi sebebiyle gözlemciler 2023 genel seçimlerinde AK Parti için zor günler öngörüyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Paris ve Berlin'deki Türkiye karşıtı protestoları kınamak üzere Fransa ve Almanya'nın Türkiye Büyükelçilerini Ankara'ya çağırdı. PKK Ankara'nın terör grupları listesinde yer alıyor. Türkiye dün Fransa ve Almanya'da PKK'ların gösterilerini protesto etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı PKK yandaşlarının Paris ve Berlin'de düzenlediği gösteriler nedeniyle Salı günü Fransız ve Alman Büyükelçilerini çağırdı.
Türkiye ordusu Suriye ve Irak'ta PKK aleyhindeki yasa dışı operasyonlar sürdürürken son operasyonda 9 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Türkiye'ye gelişmiş askeri teçhizat satışına karşı olduğunu yineledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bob Menendez, Salı günü New York'ta yaptığı bir toplantıda Türkiye'nin F-35 savaş uçakları satın alma isteğine karşı çıkarak Türkiye'ye askeri teçhizatın satışı konusunda anlaşmak çok zor dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı gösterilerde hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis unsurları arasında çıkan çatışmada 100'den fazla kişi gözaltına alındı.
Dün Mescid-i Aksa'da ırkçı İsrail ordusu ile Filistinler arasında çıkan çatışmalarda 4 İsrail askeri ve 3 Filistinli yaralandı. Siyonist işgal güçleri tarafından himaye edilen Siyonist yerleşimci çeteler Kudüs'te Filistinlerin yoğun olduğu mahallelerde ve Batı Şeria'nın her tarafında sürekli terör estiriyor.
Lübnan parlamentosunda 128 üyeden 65 milletvekili oyunu alarak seçilen 84 yaşındaki Emel Hareketi lideri Nebih Berri 30 yıldan beri aynı görevi yürütmeye devam edecek.
Rusya'nın Donbas bölgesindeki askeri operasyonu 97. gününe girerken Rusya Savunma Bakanlığı dün geceki operasyonda Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında yeni istatistikler yayınladı. Bakanlığın sözcüsü Konashenkov, Rus füzelerinin ve topçularının Doğu Ukrayna'da 38 komuta merkezini ve 417 Ukrayna askeri personel ve teçhizat üssünü bombaladığını söyledi.
Haber kaynakları son aylarda Beyaz Saray'da çalışan siyahilerden çok sayıda kişinin istifa ettiğini bildirdi.
Ve son haberimiz, İranlı sporcular Bakü Dünya Kupası'nda ve erkekler takım tabancasında altın madalya kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri saldırılarının devam etmesiyle ilgili. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki yasa dışı operasyonun devamında PKK üyesi 6 kişi etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde pençe kilit operasyonu devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde Türk askerlerince 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki mevcut şartlar sayesinde bu iki komşu ülkenin topraklarının bir kısmını sorunsuz şekilde işgal etmeyi başarmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye saldırıları Şam ve Bağdat yetkililerinin peş peşe itiraz ve eleştirilerine rağmen devam ediyor. Bu ülkelerin yasal hükümetleri şimdiye kadar defalarca Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmiştir. Buna rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri işgal edilen ülkelerin şikayetlerini görmezden gelmiştir. Bağdat yönetimi son sıralarda resmen bir kez daha Türkiye yönetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti. Iraklı yetkililerin bu çabalarına ilk tepki olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bazı Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine işaretle Ankara'nın askerlerin kanının yerde kalmasına izin vermeyeceğini belirterek Türkiye Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye topraklarında PKK üyelerine karşı saldırıların aralıksız şekilde devam edeceğini vurgu yaptı. Bu tepkiler Bağdat yetkililerin endişelerini daha da yoğunlaştırmıştır. Bunun için Bağdat yönetimindeki yetkililerin tepki ve itirazların ardından Irak parlamentosu üyeleri de ülkelerinin Türk askerlerince işgal etme politikasına karşı protesto dozunu arttırdı.
Bu bağlamda Irak parlamentosunda El-Fethi İttifakı üyesi Mehdi Taki Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Irak milletvekillerinin Türk askerlerinin bu ülke topraklarından çıkarma çabalarını teyit ederek şimdiye kadar Bağdat yetkilileri ve uluslararası camianın Irak topraklarının işgaline karşı sessizliği ve Türkiye'nin bu ülke topraklarına saldırı siyasetinin devamının bu ülkede Türk askerlerinin varlığının artması için daha fazla zemin sağladığını ve işgal alanının genişlemesine yol açtığını vurguladı. Aslında geçtiğimiz yıllarda Bağdat yetkilileri Türk askerlerinin PKK unsurlarını bastırdıktan sonra uluslararası sınırlara döneceği düşüncesiyle bu bağlamda sessiz kaldılar. Ancak Türk askerlerinin iki komşu ülke olan Irak ve Suriye topraklarındaki askeri faaliyet ve operasyonlarını sürmesiyle Türkiye yönetiminin bu ülkelerin topraklarından çekilme niyetinde olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda Irak hükümeti ve meclisinde Iraklı siyasilerinin endişelerini daha da yoğunlaştırmıştır. Ankara yönetimi kendi terör listesinde yer alan PKK ile mücadele bahanesiyle Suriye ve Irak topraklarının bir kısmını işgal etmiş ve bu topraklarda üsler kurmuştur. Türk yetkilileri defalarca Suriye ve Irak'ın topraklarında gözleri olmadığını ileri sürmelerine rağmen bu iki komşu ülkenin topraklarında onlarca askeri üs kurup ağır lojistik silahlar konuşlandırmıştır. Bu durumda Ankara yetkililerinin siyasetleri hakkında soru işaretlerine ve şüphelerin uyanmasına yol açmıştır. Bütün bunlara rağmen Türkiye Silahlı Kuvvetleri defalarca yayınladığı bildirilerle operasyon ve saldırılarda PKK'nın mevzilerine ağır darbe vurup çok sayıda PKK'lıyı etkisiz hale getirdiklerini duyurmaktadır. Ancak bu saldırılar zaman zaman sivil kayıplar ve hasara yol açmaktadır. Bu da Irak ve Suriye'nin tepki ve itirazlarının artmasında etkili olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikinden kaçınması üzerine. Amerika Başkanı Joe Biden pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'ya hedef alabilecek silah sistemlerini Ukrayna'ya teslim etmeyeceklerini bildirdi. Daha önce de Pentagon sözcüsü John Kirby, Amerika'nın Ukrayna'dan Donbas'ı savunmak için uzun menzilli ve gelişmiş roket sistemlerini almak için taleplerinin farkında olduğunu ifade etmişti. Biden yönetimi gelecek hafta çok amaçlı roket sistemleri dahil Ukrayna'ya yeni güvenlik yardım paketini muhtemelen onaylayacaktır. New York Times gazetesi de bu bağlamda yazdığı bir haberde Biden yönetiminin Ukrayna'ya çok amaçlı roket sistemlerinin gönderilmesini kabul ettiğini belirterek Ukrayna'ya 60 kilometreye kadar menzili olan füzeleri vermek istediğini yazdı. Anlaşılan Biden'in Ukrayna'ya uzun menzilli roket ve füze sistemlerini göndermeme kararı, Washington'un Ukrayna Savaşı'nın sürmesi için uzun vadeli ve makro hedefleri doğrultusunda alınmıştır. Aslında Amerika bu savaşı Rusya'nın askeri gücünü ve askeri teçhizatını zayıflatmak ve yok etmek için bir fırsat olarak görmekte. Bunun için Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek veya saldırılarını Rusya topraklarına kadar genişletebilecek silahları Kiev'e vermek istemiyor. Kiev bunun için batılı ülkeleri sürekli şekilde eleştirerek onlardan savaş için belirleyici ve ağır silahlar sevk etmelerini istiyor. Anlaşılan Amerika, Ukrayna'da bir yandan Rusların bu ülkede kendi esas hedeflerine ulaşmamasını, diğer yandan Ukraynalıların da kesin zaferler elde etmesini istemeyerek Ukrayna'daki mevcut durumun devam etmesi peşindedir. Batılılar görünüşte kendi gerçek hedeflerinin üstünü örtmek için Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın askeri olarak yenilmesini istediklerini ileri sürmektedirler. Ancak pratikte iddia ettikleri bu hedefin çok uzağında olan bir politika izliyorlar.
Önemli olan diğer bir konu da Rusya'nın Biden'ın Ukrayna'ya uzun menzilli silahların tedarikini yapmama kararını olumlu karşılamasıdır. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Dmitri Medvedev, Telegram kanalına Biden'ın Rusya'ya ulaşabilecek füze sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyeceğini söylemesine atıfta bulunarak bunun mantıklı bir karar olduğunu kaydetti. Daha önce de Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Amerika'da aklı selimin galip gelmesini ve Amerika'nın Kiev'e uzun menzilli füze sistemleri göndermemesini temenni etmişti. Rusya'nın bu bağlamdaki tepkisi ise birkaç açıdan analize değer. Birincisi, Washington, Rusya topraklarına ulaşabilecek silahları göndermekle Moskova'nın beklenmedik ve öngörülemez tepkileriyle karşı karşıya kalmak istemiyor. Çünkü Rus yetkilileri defalarca Batılıları Ukrayna'ya silah yardımı göndermeleri için eleştirerek bunun Ukrayna Savaşı'nın uzamasına yol açacağını, hatta Batı kaynaklı silahları taşıyan konvoyları hedef alacakları uyarısında bulunmuşlardı. İkinci mesele de şu ki Biden döneminde Washington Rusya ile zıtlaşma yaklaşımını arttırmış olsa da Beyaz Saray Kremlin'le NATO'nun veya Moskova ile Washington'un doğrudan karşı karşıya gelmesini istemiyor. Medvedev bu bağlamda yaptığı açıklamada Rusya kentlerine saldırı yapılması halinde Rusya silahlı kuvvetlerinin bu tür cinayet içerikli kararların alındığı merkezlere saldıracağını, bu merkezlerden bazılarının kesinlikle Kiev'de olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Anlaşılan, Washington, Ukrayna'ya silah ve askeri yardımlar konusunda kısmen Moskova'nın kabul edebileceği seviyede hareket etmeye karar vermiştir. Başka bir ifadeyle Amerika, Moskova'ya krizin Amerika ve Rusya arasına taşıyacak kadar büyümesine ve doğrudan çatışmaya dönüşmesini istemediği sinyalini göndermektedir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Hordat 1401, Hicri Kameri 1 Zilkade 1443 ve Miladi 1 Haziran 2022 Çarşamba. Bugün Hicri Kameri 1 Zilkade 173'te bir rivayete göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinden ve İmam Musa bin Cafer aleyhisselamın değerli kızı Hazreti Fatıma Masume selamun aleyha dünyaya geldi. Hazreti Masuma güçlü öğretmen ve züht ve takva örneğiydi. O Hazret değerli kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ı ziyaret etmek için İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan'a gittikleri bir sırada hastalandı ve Kum kentinde 17 gün kaldıktan sonra Hicri Kameri 201'de vefat etti. Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın Pak Türbesi'nin bulunduğu Kum kentindeki mekan çeşitli halk kesimlerinin ziyaretgahıdır. Günümüz dünyada İslam-ı asil talimlerin yayınlandığı merkezlerden biri olan bu havza, dini ve bilimsel hedeflerin ilerletilmesinin yanı sıra zulüm karşısında direniş ve kıyam ve dik duruş sembolü haline gelmiştir. Bugün bu münasebetle İran takviminde Kızlar Günü olarak adlandırılmıştır. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 Hordat 1361'de İran Güzel Hat Encümeni kurucularından ve Nasrallık Hattı'nın önde gelen üstadlarından Üstad Seyyid Hasan Mirhani, Hattatlı iktidarında uzun süren çalışmaların ardından vefat etti. Üstad Mirhani, Hattatlı konusundaki pratik çalışmalarına çocukluk döneminden itibaren başladı ve 11 yaşındayken çok güzel yazma kabiliyetine ulaştı. Hüseyin Mirhani ömrünün 30 yılını hattatlık darında birçok öğrenciye ders vermekte geçirdi. Üstad Mirhani sanatsal kabiliyetlerin yanı sıra çok güzel ahlaka da sahipti. Üstad Mirhani hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i 3 kez nasrallık hattı ile yazdı. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 Hordat 1378'de İranlı çağdaş edip ve dil bilimcisi Üstad Doktor Mehdi Roşen Zamir vefat etti. Hicri Şems'i 1298'de Tebriz kentinde dünyaya gelen Roşen Zamir ilk ve orta okulunu bitirdikten sonra Tahran'a geldi. Doktor Roşen Zamir daha sonra ders vermeye başladı ve Hicri Şems'i 1336'da Fransa'dan doktorasını aldı. Doktor Roşen Zamir 27 yıl boyunca Tebriz Üniversitesi'nde ders verdi ve çeşitli eserler kaleme aldı. 3 ciddi Fransızcanın sorunları, 2 ciddi edebi seçmeler ve Fransız dergilerinin yanı sıra Firdevsi tercümesi ve milli destan ve milli inanç ve adetleri eserleri Roşen Zamir'in kaleme aldığı eserleri arasındadır. ...229 yıl önce bugün 1 Haziran 1793'te Fransa'da Milli Kurtuluş Komitesi hükümeti ülkede meydana gelen devrim sırasında kuruldu ve Fransa'da bir yıllık terör eylemleri ve vahşet dönemi sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya,
Ekonomi Komada,
Yeni Çağ,
Binali Yıldırım, Ülkenin birinci meselesi artık terör değil, enflasyon.
Milli Gazete.
Eski Ekonomi Bakanı bu ekonomi düzelmez diyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yusuf Ziya Cömert 30 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde seçim sakin havada yapılsın, herkesin aklı başında olsun başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda tedavüle soktuğu helalleşme söylemi CHP'nin kendi siyasetini Türkiye'nin şartlarına uyarlanması bakımından kayda değer bir hamleydi. Tabii helalleşme bir kavram olarak tahlil edildiğinde Kılıçdaroğlu'nun maksadına %100 tekabül etmiyor. Başörtüsü yasağı sırasında bu ülkenin kadınlarına çok kaba davranmıştı CHP. O yıllarda muhafazakar bir kadın kuşağı kötü bir şekilde mağdur edildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mağdurların hangisiyle nasıl helalleşeceksin? Hangi mağduriyeti nasıl telafi edebileceksin? Bu imkansız. Kılıçdaroğlu'nun maksadı herhalde bu imkansızı mümkün kılmak değildi. Belki o yıllarda yanlış yaptıklarını itiraf edebilir. Böyle yanlışların tekerrür etmeyeceğini temenni edebilir. Helalleşmenin kapsamına dahil edilebilecek, CHP'nin sicilinde yer alan başka siyasi meselelerde durum çok farklı değil. Mazi geri getiremezsiniz, eski yaraların izini yok edemezsiniz. Ancak o gün yapılanları bugün tasvip etmediğini gibi söyleyebilirsiniz. Böylece CHP'nin şimdiye kadar kapısını kapattığı kitlelere biraz kapı aralarsın. Gelirler veya gelmezler, ikna olurlar veya olmazlar. CHP toplumun kendisini hapsettiği %20-25 oy bandından çıkmak istiyorsa, kabuğunu kırmak istiyorsa atabileceği adımlardan biri buydu. Etkili oldu mu? Oldu ama çok az. Belki havayı biraz yumuşattı, o kadar. Etkili olması için daha çok sahiplenmesi, daha çok vurgulanması lazımdı. Sanki tavsadı. Birçok CHP'li helalleşme söylemine iştirak etmiyor, yumuşak hava sevmiyorlar. Belki anketlerin rüzgarına kapıldılar, coştular. Gergin, asabi mesajlarda helalleşme söyleminin etkisini dağıtmaya çalışıyorlar. İyi anlatanın kazanma ihtimali daha fazla. Kötüysen de iyi anlatacaksın. İyi anlatmak derken tertipli, usturuplu bir anlatmadan söz etmiyorum. Öyle bir gürültülü içindeyiz ki bütün laf kalabalıkları, laf ebelikleri iş görüyor. Ben daha iyi anlattım, benim dediklerim daha tutarlı, daha mantıklı. İmlam daha düzgün de istediğin kadar. Belki bir edebiyat jürisi beğenir seni, belki mazbut bir öğretmen not verir. Fakat şu gürültünün galibi olamazsın. Son cümlelerim kısmen yazının konusuna isabet ediyor olabilir. Ama sadece CHP ile sınırlı değil, bütün partilere şamil. Hayatta da karşılığı var. O yüzden paranteze aldım. Kılıçdaroğlu'nun son günlerde söylemini sertleştirmesinde mahallesindeki şahinlerin tesiri olmuş mudur? Mesela Erdoğan kaçacak iddiasının. Bunu bilmiyorum. Büyük mağlupların alınıp verilmesinin, yurt dışına transfer edilmesinin, vatandaşın meteliğe kurşun attığı şu dönemde vay be paraya bak mırıltılarına sebep olması mümkündür. Bürokrasiye yapılan attığınız imzaya dikkat edin uyarıları da tamamen karşılıksız değildir. Sonrası, noksanları tabii ki var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yanlışları da ama kuvvetli tarafları da vardır. Bir tatlı su siyasetçisi değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Risk almayı, riskin üzerine yürümeyi sever. Ne badirelerden geçti, kaçmadı. Dolayısıyla Erdoğan kaçacak iddiası karşılıksızdır.
Mehmet Kara 30 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde enflasyona ezdirmeyeceğiz müjdesi başlıklı yazısına yer veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs'ta detaylarını açıklayacağını söylediği emekli maaşına yapılacak olan zamma ilişkin bir aya yakın bir zaman geçti ama Daha bu konuda bir açıklama gelmedi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı kabinesi yapıldı. Emekliler buradan bir müjde beklediler ama oradan bir şey çıkmadı. 3600 bekleyenlerle EYT'liler zaten bir şey beklemiyorlardı. Yaşanılan hayat pahalılığında yılbaşında yapılan zamlar ilk 2-3 ayda erimişken emekliler asgari ücretli, memurlar, işsizler enflasyonu düşürecek tedbirler bekledi. Onlarla ilgili de bir şey çıkmadı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hep söylenen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz sözleri tekrarlandı. Halbuki çalışanlar enflasyona ezileceği kadar ezdirildi. Daha bunun altında ne kadar ezilebilir ki? Toplantıdan çıka çıka Milli Uzay Programı çıktı. Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyona gönderilmesi süreci resmen başladı. İlk günlerde 31 bin kişi müracaat etti. Vatana millete hayırlı olsun ama normal bir ekonomik durum olsa belki insanlar buna sevinirlerdi. Ama millette sevinecek hal mi kaldı ki? Uzay demişken akıllara nereden geldi bilmiyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Berat Albayrak'ın geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken biri dedi ki AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa şuradan A'ya kadar 4 şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız. Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş sözü geldi. Bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyona gönderilme süreci başlatıldı. Bu çerçevede de www.uzaya.gov.tr'ye müracaatlarında başladı. Müracaatlar sonunda iki kişi seçilecek. Bu kişilerden birisi istasyona gönderilecekmiş. Erdoğan'ın açıklamasına göre 45 yaşından genç her Türk vatandaşı başvurabilecek. Erdoğan bunu açıklarken konuşma metninden çıkarak Çalışma Bakanı'na dönerek Vedat Hoca senin durumun uymuyor demesi gülümsemeleri neden oldu. Sayın Bilgin 68 yaşında. Neden Bilgin'e bunu söylediği merak edildi. Çünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 70 yaşında. Bu sözler üzerine Çalışma Bakanı Bilgin kafasına öne eğip tebessüm ederken içinden ne geçtiği bilmeyiz. Ama emeklilikte yaşa takılanlar EYT, Çalışma Bakanı da yaşa takıldı diye sosyal medyayı salladığına şahit olduk. Bu projeyi yürüten isim olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yaşa takılanlardan ama o bir sene ile kaçırıyor. Varank sosyal medya hesabından boydan elenmeye alıştığımda yaştan elenmek biraz üzdü diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Gerçi yaşı tutsa da kapalı ortamlarda bulunamama yani klostrofobisi olduğu için gidemeyecekti. Varank bunları söylerken Bilgin bu durumda emeklilikte yaşa takılanların halini anladı mı merak ettik doğrusu. Geçtiğimiz yıl Erdoğan'ın 2023'te Ay'a gideceğiz sözünü manşet yapan bir gazetenin küpürünü alıntılayan Demokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp, geçen hafta bunları yazmıştı. Hala 2023'te Ay'a gitmekte kararlı mısınız? Şunun şurasında 2023'e sadece 7 ay kaldı da ondan soruyorum. Milleti şehirler arası otobüs yolculuğu bile yapamaz hale getirdiniz. Bu da sözün özü olmuş.
Tahran Radyosu.
Orhan Uğuroğlu 30 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Kaçamayacaklar, kaçırmayacağız" başlıklı yazısına yer veriyor. Tek adam rejimini öngören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti ile MHP tarafından 4 ayda hazırlanan anayasa değişikliğine karşı kampanya başlatmıştı. 16 Nisan 2017 referandumu öncesi hayır mitinglerindeki söylemlerini ve demeçlerini değerledim diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kılıçdaroğlu o gün şunları söylemişti. Otoriter bir yönetim olacak, demokratik sistem kalkacak. İnsanlar düşüncelerini açıklamaktan korkacaklar. Çiftçi, esnaf, sanayici derdini anlatamayacak. Tek adam rejimi getiriyorsunuz diyordum, itiraz ediyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, bütün yetkileri tek elde toplayacağız. 18 yaşındaki çocuğumuz da 20, 28, 38, 48 yaşındaki vatandaşımız da iş bekliyor. Bu seçim bir demokrasi seçimi. Türkiye'de demokrasi mi olsun, tek adam rejimi mi olsun? Neden ve hangi gerekçeyle demokrasiyi rafa kaldırıyorsunuz? Hakimi ben tayin edeceğim diyor. Anayasa Mahkemesi'ne hakimi ben tayin edeceğim diyor. Valiyi, kaymakamı ben tayin edeceğim diyor. Şimdi elini vicdanına koyup düşünsünler. Bir kararnameyle devletin şekli değişir mi Allah aşkına? Devletin yapısı değişir mi? Bir parti genel başkanı hakim tayin eder ve siz de hakime davanız düşerse, siz de karşı görüşten olursanız o mahkemenin adalet dağıtını düşünür müsünüz? O adalete kim güvenecektir? 5 yıl önce ne güzel görmüş, milleti ne güzel uyarmış.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın kutlu veladet yıl dönümü.
Hicri kameri bir zilkade 173 yılında Ehl-i Beyt hanedanında bir diğer faziletli kız dünyaya geldi. Medine kentinde dünyaya gelen bu kız Masume Selamullah Aleyha olarak adlandırıldı.
Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarını kutlarken sizleri bu münasebette hazırladığımız özel programı dinlemeye davet ediyoruz.
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde ilim ve fazilet madeni olan Kum kenti, kendi kucağında birçok alim, İslam bilgini ve büyük düşünürlere yetiştirmiştir. Fakat bu kentte bir mücevher gibi parlayan, her zaman binlerce Ehl-i Beyt aşığını ağırlayan muazzam türbedir. Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın muhterem kızı Hazreti Masume'nin türbesi. Bugün Hicri kameri bir zilkade Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın mübarek veladeti İslam dünyasına kutlu olsun.
Hicri kameri 173 yılında Medine'de dünyaya gelen bu değerli ve muhterem kadın, mübarek yaşamının başından itibaren tüm fertleri ahlaki faziletlerin simgesi olan bir ailede büyüdü. İmam Musa Kazım aleyhisselamın zalim Abbasi halifelerin hapishanelerinde tutsak ve esir olduğu dönemde Hazreti Masume selamullah aleyha Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si İmam Rıza aleyhisselamın mektebinde en seçkin insani özelliklerle süslendi ve büyük bilimsel, irfani ve ahlaki yüksek derecelere ulaştı. Nefsinin temizliği ve paklığı nedeniyle İmam Rıza aleyhisselam tarafından Masume olarak tanındı ve hakkında şöyle buyurdu. Kumda her kim ki Masume'yi ziyaret ederse sanki beni ziyaret etmiş gibi olur.
Mübarek İslam dini insanın kemal ve şahsiyetine sahip olduğu iman, ilim ve erdemliğinde biliyor. Bir insan her ne kadar bu yolda ilerlerse daha mükemmel ve daha seçkinleşiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 11. ayetinin bir kısmında şöyle okuyoruz. Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Kur'an-ı Kerim ayetleri insanların birbirine her türlü üstünlük ve imtiyazını reddediyor ve sadece en dindarlarının daha saygın olduğunu belirtiyor. Takva ve nefsi koruma gücüne ulaşabilmek, insanı yücelik ve erdemliğe uçabilmesi için en iyi araçtır. Bu ise yaşamda gerçeği arayan insanın hedefidir. Hazreti Masume selamullah aleyha ise en içten ve pak ibadetleri ve iffetiyle diğerlerini geride bırakarak Müslüman kadınlar arasında en seçkin şahsiyet olmayı başaran biridir.
Mevcut kanıtlara göre Hazreti Masume Ehl-i Beyt kerimesi olarak tanınırdı. Kerime, cömert ve çokça bağışlayan kadın demektir. Hazreti Masume saadet içinde yaşamayı İslam ve Kur'an-ı Kerim öğretilerini izlemekte biliyor ve hayatının her anını Allah ile ünsiyet içinde ve onu yad ederek geçiriyordu. Bu yüzden tamamen dini emirleri izleyerek ve hidayet yolundan ayrılmayarak yüce insani derecelere ulaşmayı başardı.
İslam dini alimleri ve tarih yazarlarının belirttiğine göre İmam Musa Kazım aleyhisselamın kızlar arasında Hazreti Masume selamullah aleyha özel bir konuma sahipti. Hazreti Masume nefis teskiyesi ve dindarlıkta yüce bir şan ve konuma sahipti. Hasene ahlaka sahip olmak, ayrıca metanet, sabır ve direniş gibi özelliklere bürünmek o hazretin şahsiyetinin büyüklüğü ve yüce konumda olmasına sebep oldu.
Tarihçilerin yazdığına göre o hazret çok iyi bir hadis bilimcisiydi ve ilim ve bilgide seçkin bir şahsiyeti. Anlatılanlara göre Müslümanlardan bazıları soru sormak için İmam Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler. Fikri şüphelerini bertaraf ederlermiş. Günün birinde Şiilerden bir grup yine soru sormak için imamın evine giderler. Fakat İmam Kazım aleyhisselam evde bulunmamaktadır. O sırada evde Hazreti Masume ve diğer ev halkı bulunmaktadır. İmamın evine giden grup sorularını daha küçük yaşta olan Hazreti Masume'ye yazılı olarak verirler. Ertesi gün sorularının cevabını almak için yine Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler fakat imam daha eve dönmemiştir. Söz konusu grup daha sonra sormak için yazılan sorularını isterler. Fakat Hazreti Masume Selamullah Aleyha soruların cevabını büyük bir titizlikte doğru şekilde onlara verince hayretler içinde kalırlar. Soruları soran kişiler döndükleri zaman yol üzerinde İmam Kazım Aleyhisselam'la karşılaştıklarında durumu imama izah ederler. İmam Kazım Aleyhisselam Hazreti Masume'nin vermiş olduğu cevapları doğrulayarak Hazreti Masum hakkında şöyle buyurur. Babası ona feda olsun. Bu cümle sadece Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden Hazreti Fatıma için söylenmiştir. Bir de sadece Masum İmam tarafından Hazreti Masum'u için kullanılmıştır.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah sadece izin verdiği kişilerin şefaatini kabul eder. Nitekim Taha suresinin 109. ayetinde şöyle buyurulmakta. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Böyle bir onur ancak ilahi dergaha çok yakın olan yüce konuma sahip Allah'ın has kullarına aittir. Zira şefaat hakkına sahip olmak ve böyle bir makama ulaşmak ise büyük bir liyakat gerektirir. Rivayetler ve dini öğretilerde belirtildiği üzere şefaat hakkına sahip olanlardan biri Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha'dır. Nitekim İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam Hazreti Masume Selamullah Aleyha'yı kastederek şöyle buyurmuştur. Onun şefaatiyle tüm şiilerim cennete girerler.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha, kıymetli babası Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'dan en zor şartlarda bile hak ve hakikati savunmayı ve bu yolda asla sarsılmamayı öğrenmişti. Bu yüzden bu öğretileri kardeşi Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'a eşlik etmekte kullandı. Kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ı çok seven Hazreti Masume Selamullah Aleyha, İmam Rıza Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 201 yılında zorla Medine'den Horasan'a azimeti ardından onun uzaklığına dayanamadı. Bu yüzden Medine kentine Merve'ye gitmek ve kardeşini ziyaret etmek üzere terk etti. Bu zorlu ve olaylı yolculuk sırasında şiddetle hastalandı. Öyle ki artık yola devam edemez oldu. Bu yüzden Kum kentine yolunu tuttu.
Ehl-i Beyt hanedanından bir kişinin kente geldiğini duymaktan sevinen Kum halkı büyük bir şevk ve sevgiyle o hazreti karşılamaya koştular. Zira Hazreti Resulullah Efendimiz hanedanından ve torunlarından birinin varlığını hayır ve bereket kaynağı biliyorlardı. Kum halkı Hazreti Masume Selamullah Aleyha'yı karşılamaya gitti.
Anlatılan rivayetlere göre kentin büyüklerinden Musa bin Hazeç gece saatlerinde bu muhterem kadını karşılamaya koştu ve devesinin ipini eline alarak o hazreti kendi evine davet etti. Hazreti Fatıma Kum kentinde 17 günlük ikametinin ardından hastalığının yoğunlaşması nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Fakat bu kente yaşadığı kısa sürede bile kentin havasını tamamen değiştirdi. Hazreti Masume'nin bu kentteki varlığı Kum tarihinde bir dönüm noktası oldu.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın Kum kentinde mübarek varlığı ise İran ve tüm dünyada Ehl-i Beyt'e gönül verenlerin buraya akın etmelerine sebep oldu. Bu konu ise zamanla o Hazret'in bereketli varlığı nedeniyle kentin kalkınması ve gelişmesine sebep oldu. Kum kentinde büyük İslami ilimler havzalarının şekillenmesi ve buradan İslami düşüncenin tüm dünyaya yayılması ise Hazreti Masume Selamullahi Aleyha'nın varlığının bereketindendir.
Kum kenti kendi tarihi geçmişiyle İslam'ın gerçeklerinin tanıtılması, dini ve ilmi seçkin şahsiyetlerin yetiştirilmesi, seçkin din alimleri yetiştirilmesinde de büyük payı vardır. Günümüzde Ehlibeyt'e gönül verenler dünyanın dört bir yanından Hazreti Masume'nin Nurani Türbesi'nde bulunmak ve mezarını ziyaret etmek için Kum kentine gidiyorlar.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İran takviminde Hazreti Fatıma Masume Selamullahi Aleyha'nın veladet günü, toplumun büyük ve değerli bir kısmını oluşturan Kızlar Günü olarak adlandırılmıştır. Bir kez daha Hazreti Masume Selamullahi Aleyha'nın mübarek veladet günü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm ehlibeyt aşıklarını tebrik ediyor. Kızların o Hazretin iffeti, kerameti ve dindarlığını hayatlarında örnek almalarını umut ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizlere İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte Yazd eyaletinin Erdakan kentine gitmek ve buranın güzel yemekleriyle tanışmak istiyoruz.
Erdakan kentine, Yezd eyaletinin en geniş yüz ölçümüne sahip kentine hoş geldiniz. Erdakan kelime anlamı ile kutsal topraklar demektir ve Erd ile kan kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Erd kelime anlamı ile kutsal ve kan ise topraklar demektir. Bu da kentin İslam'dan önce maziye sahip olduğunu gösteriyor. Güvenilir kaynaklara göre ilk Erdakan kentin çekirdeği günümüz kentin 10 kilometre kuzeyinde bulunuyormuş. İslam'dan sonra da yerleşik bu kente günümüzde Zardak deniliyor. Eski kentin kalıntılarında yerleşim binaları, cami, pazar, kale ve eski Hüseyiniye görülüyor.
Kentin daha aşağı kaymasının sebebi ile günümüz Erdakan kentinin bulunduğu yerde tatlı suyun bulunmasıdır. Yine anlatılanlara göre günümüz Erdakan kentinin ilk çekirdeği Hicri Kameri 8. asırda şekillenmiştir. Erdakan kenti İran'ın en sağlam dokuya sahip kentlerinden biridir. Zira bölgede kar ve yağmurun az olması nedeniyle daha az erozyona maruz kalmıştır. Ayrıca kentin sınır bölgelerden uzak olması da dış saldırılara maruz kalmadan tarihi dokusunu koruyabilmiştir. Tarihi açıdan Erdakan kenti Afşar döneminden sonra Yazd eyaletinin bir parçası olmuştur ve Kacarlar döneminde de bu eyaletin kenti olmuştur.
Erdakan halkı çoğunlukla Müslüman ve Şia mezheplidir ve Yazd şivesiyle Farsça konuşuyorlar. Kente nüfusun çok az bir oranını oluşturan azınlıklar ise Zertüşler ve Hristiyanlardır. Erdekan kentin çok sayıda tarihi ve doğal turistik merkez ve cazibeleri vardır. Bu cümleden İranlı Zertüşlerin her yıl geleneksel Mehregan kutlamalarına gerçekleştirdi. Pire Sebze veya Çak Çak'tır. Tabi Erdekan'ın Ulu Camii'de kentin bir diğer tarihi eseridir. Bu cami Timurlar döneminin sonu ve Safeviler döneminin başlarında çamur ve kerpiçten yapılmış ve 500 yıldan fazla bir geçmişi vardır. Doğal cazibelerinden de Heftar kasabasında bulunan ve Zertüşlerin kutsal mağaralarından olan Şekoft Yezdan mağarasına değinebiliriz. Yezd eyaletinin tek milli park olan Siyah Kuh Milli Parkı, nadir bulunan hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı Erdekan'ın bir diğer doğal cazibe merkezidir.
Yezd eyaletinin güzel kentlerinden Erdekan'dayız. Tahinleri çok sevilen ve turistlerin bu kentten en çok aldıkları ve en sevilen hediyelik yiyecek. Sohbetimizin devamında sizleri bizzat bu leziz yiyecek ve ardından tahin ile yapılan iki yöresel yemekle tanıştıracağız.
Tahin kabuğu soyulmuş ve biraz kavrulmuş susamdan yapılır. Susamlar biraz ısıtılıp kabuğu soyulunca tamamen ezilene ve homojen bir alışkan haline gelecek kadar dövülür. Bu yumuşak ve homojen akışkan yağlı olur ve tadı tıpkı susam gibidir fakat hafif acı bir tadı vardır. Tahinin çok yararlı bir besindir ve bu yüzden dünyanın dört bir yanında kullanılır. Tahinde birçok besin maddesi, vitamin ve sağlıklı yağ içerir. Geleneksel İran tıp dalında susamdan elde edilen tahinin özü sıcaktır ve özü soğuk olan birçok hastalığın tedavisinde çok etkilidir. Tahinin bir diğer değerli özelliği insana enerji sağlamasıdır. Haftada veya ayda en az 2-3 kez susam tahini tüketimi vücuttaki yararlı lipidlerinin miktarını artırırken zararlı kolesterolü azaltır. Çocukların susam tüketmesi onların zekasını ve öğrenme kabiliyetlerini güçlendirir.
Şimdi sıra susam tahini ile yapılan güzel ve bir o kadar da basit yemeklerin yapımına geldi. Önce kahvaltı sofralarını süsleyen tahinli eşkenenin yapımını sizlere anlatalım. Bunun için önce 3 kaşık susamlı tahini bir kaba alır, üzerine 1 yemek kaşığı sıcak su ekler ve iyice karıştırırız. Su ve tahin iyice karışıp homojen bir hal alıncaya kadar devam ederiz. Sonra tekrar bir kaşık daha sıcak su ekler ve karıştırırız. Bu işlemi tahinin gri rengi yoğurt kadar beyaz olunca sürdürürüz. Bu durumda artık istenilen miktarda ister kaynar, ister ılık, ister soğuk su ekler, tatlı oluncaya kadar içine ister üzüm, dut, hurma veya incir pekmezi koyar ve iyice karıştırırız. Bu karışıma eskiden ekmek kırıntıları ekler ve yenilirdi. Fakat günümüzde istenirse çeşitli kahvaltı gevreği eklenebilir. Afiyet olsun.
Tahran Radyosu.
Şimdi eğer öğlen veya akşam yemeği için tahinli bir yemek yapmak isterseniz size si bademcan yani elmalı patlıcanı önerebiliriz. Yemeğin adı tuhaf gelebilir fakat emin olun ki bu yemeği denemekten pişman olmayacaksınız. Erdekan'ın bu yöresel yemeğinin adına geçen Farsça sib yani elma ile hiç alakası yoktur. Fakat yemekte kullanılan patatesi Farsça sib zemini yani kelime anlamıyla yer alması kullanıldığı için ona patlıcanlı elma denir. Şimdi elmalı patlıcanın malzemelerine ve yapımına geçelim.
Erdekan'ın bu vegan yemeğini hazırlamak için 2 veya 3 adet patlıcana ve 1 o kadar da patatese ihtiyaç vardır. Patlıcanlar ve patatesleri buharda pişirin veya haşlayın. Ardından soyun ve ezerek birbiriyle karıştırın. Zevkinize göre biraz tuz ve karabiber ekleyin. Tamamen birbiriyle harmanlanınca üzerine sos gibi susam tahinini ekleyin ve ekmekle birlikte afiyetle yiyin. Dikkat ederseniz yemekte hiç yağ kullanılmıyor. Bu yüzden adeta enerji bombası olan bu yemek veganlar için ideal bir besindir.
Bugünkü sohbetimizin son bölümünü Erdekan kentinin yöresel aşçılarından birini sizlere anlatacağız. Bu leziz aşçının adı ise çogav'dır. Bu aş için gerekli malzeme 3 ölçek un, 1 ölçek nohut, 1 ölçek maş fasulyesi, 2 adet orta boy soğan, 300 gram kıyma, zerdeçal, karabiber, tuz, yağ ve ayrıca 2 ölçek koyun yağı gerekiyor.
Çogav aş için akşamdan nohut ve maş fasulyesini ıslatır ve birkaç kez suyunu değiştiririz. Aşı pişirmek için ikisinin de suyunu süzüp ayrı ayrı haşlarız. Diğer yandan soğanları küp doğrayıp yağda kızartırız. Daha sonra kıymayı ekler ve karıştırırız. Kıymanın rengi değişince üzerine istenilen miktarda tuz, karabiber ve zerdeçal ekler ve kızarıncaya kadar çevirir ve daha sonra ocaktan alırız. Şimdi unu derin bir kaba alır ve üzerine bir ölçek su ve bir yemek kaşığı yağ ve biraz tuz ekler ve iyice karıştırır ve yoğururuz. Birkaç bezeye ayırır ve oklava veya merdane ile tenceremizin büyüklüğünde açar ve bekletiriz. Bu arada pişen nohut ve maş fasulyelerini sudan çıkararak etimize ekler ve karıştırırız.
Şimdi pişirme tenceremize bir çay bardağı su ve biraz yağ koyup ocağa alır ve kaynamasını bekleriz. Kaynayınca tencerenin altını kapatırız. Açtığımız hamurlardan birini tencerenin dibine koyup etli nohutlu malzememizden biraz alır ve üstüne ekleriz. Yine bir diğer aşılan hamuru malzemenin üstüne koyar ve yine malzemeyi üstüne koyarız. Bu işlemi aşılan hamur ve malzeme bitene kadar devam ederiz. İkisi de bitince malzeme ve hamurun ortasına delerek açıp oradan koyun yağını akıtırız. 3 su bardağı suyu tencerenin etrafından yavaşça akıtarak tencereye alırız. Tencereyi ocağı orta ateşe alır, kapağını kapatır ve çogav aşımızın yavaş yavaş pişmesini bekleriz. Aşımız pişince servis tabağına alır, üzerine bol yağda kızarttığımız nane ve kızartılmış soğan ile süsleriz. Afiyet olsun.
Değerli dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.farsi.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allahu Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allahu Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar. Eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allahu Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'e Afrika'ya ilginin İran'ın dış siyasetinin ana eksenlerinden biri olduğunu söyledi. İran Eğitim Bakanı çağdaş dünyada maneviyat ve ahlakın kaybedilen iki değerli şey olduğunu söyledi. İran ve Suriye arasında çevre işbirliği anlaşması imzalandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un nükleer anlaşmaya ek şartlar getirmeye çalıştığını söyledi. Fransa ve Almanya'nın Türkiye'deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar ve nota verildi. Irak ve Suriye'de PKK mevzileri hedef oldu. 9 PKK'lı öldürüldü. Amerikalı senatör Türkiye'ye askeri teçhizat satışına karşı çıktı. Türkiye'nin Ukrayna krizi ve Suriye'deki askeri operasyon konusundaki son tutumunu açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 9 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ermenistan yine karışı en az 100'den fazla gözaltı var. Mescid-i Aksa'daki çatışmalarda 4 Siyonist İsrail askeri yaralandı. Lübnan'da Nebih Berri 7. kez meclis başkanı seçildi. Beyaz Saray'daki siyahi çalışanlar Biden hükümetinden topluca istifa ediyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.